From the conference center
at Salt Lake City'de bulunan Tapınak Meydanı'ndaki konferans merkezinden kilisenin genel otoriteleri ve genel görevliler arasından seçilmiş olan konuşmacılarla ve bu bölümde Mormon Tabernacle Korosu'nun müziği eşliğinde İsa Mesih'in Son Zaman Özler Kilisesi'nin 180. yarı yıllık genel konferansına hoş geldiniz. Bu yayın Bonneville Communications tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır. Henry B. Eyring, kilise başkanlığındaki birinci danışman bu bölümü yönetecektir.
Brothers and sisters,
kardeşlerim, kurtarıcımız İsa Mesih'in dirilişini kutladığımız bu diriliş bayramı sabahında İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin 180. yıllık genel konferansının 4. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüme başkanlık eden bu bölümde İsa Mesih'in dirilişini kutluyoruz. Bu bölüme başkanlık eden Başkan Thomas S. Monson benden bu bölümü yönetmemi istedi. Konferans merkezinden ya da dünyanın her yerindeki destek merkezlerinden ya da radyo, televizyon ya da internet yoluyla katılan sizlere selamlarımızı iletiyoruz. Bu bölümdeki müzik Mac Wilberg ve Ryan Murphy liderliğinde, orgda Clay Christensen ve Andrew Unsworth ile beraber Mormon Tabernacle Korosu tarafından sunulacak. Koro bu bölümü bu sevinç ve kıvanç günündeyi söyleyerek açtı. Ve şimdi bizlere Rab Mesih bugün dirildiği söyleyecekler. Ondan sonra açılış duası 70'lerden yaşlı Kenneth Johnson tarafından edilecek. Koro ondan sonra işte bu Mesih'tir söyleyecek.
Eternal Father in heaven.
Cennetteki babamız. Bugün diriliş bayramı sabahı. Senin sevgili oğlun bugün dirildi. Rab İsa Mesih. Bütün insanlığa ölümsüzlük armağanı verdi. Onun kefaret ile kefaret sayesinde ve tövbe ederek affedilmenin mucizesini yaşayabiliriz. Dua ediyoruz ki bu konferansta söylenen sözler, çalınan müzik insanları teselli edecek ve onlara huzur verecek. Böylece aileler güçlensin, inançları artsın. Biz dua ediyoruz ki dünyadaki bütün toplumlar arasında huzur olsun, barış olsun. Ayrıca senin elçilerin, misyonerler için dua ediyoruz. Onların korunması için dua ediyoruz. Sevindirici haberin tekrar dünyaya iade edilişinin kutluyoruz. Peygamber Yusuf Joseph Smith aracılığıyla. Ayrıca Peygamberimiz Thomas S. Manson için dua ediyoruz. Onu destekliyoruz. Onun için dua ediyoruz. Ayrıca kilisedeki aileler için dua ediyoruz ki onlar da kutsansınlar. Hayatlarındaki iyi şeyleri başarmaya çalıştıkları için, iyi şeyler yapmaya çalıştıkları için. Biz seninle bir olmak istiyoruz. Sen ve oğlun bir olduğunuz gibi mi? Bu bizim duamızdır. İsa Mesih'in kutsal adıyla kurtarıcımızın, fideli kurtarıcımızın, dünyanın kurtarıcısının adıyla bu duayı söylüyoruz. Amin.
We shall now be pleased.
Şimdi birinci başkanlığın ikinci danışmanı Başkan Dieter F. Uchtdorf'u dinlemekten keyif alacağız. Takibinde 12 Havariler Kurulu'ndan yaşlı Richard G. Scott konuşacak. Ondan sonra 70'ler başkanlığından yaşlı Donald Holstrom'u dinleyeceğiz.
A story is told that during the
Dünya Savaşı'nda bir şehrin bombalanması sırasında İsa'nın büyük bir heykelinin feci şekilde zarar görmesiyle ilgili bir hikaye anlatılır. Kasabalılar enkaz altından heykeli bulduklarında yas tuttular. Çünkü bu heykel inançlarının ve Tanrı'nın hayatlarındaki varlığının sembolü olmuştu. Uzmanlar heykelin çoğunu tamir etmeyi başardılar. Ancak elleri o kadar kötü parçalanmıştı ki onları tekrar yerine koyamadılar. Bazıları yeni eller yapılsın diye bir heykeltıraşın işe alınmasını önerdi. Ancak diğerleri heykelin o şekilde kalmasını istediler. Savaş trajedisinin kalıcı bir hatırası olsun diye. Sonunda heykel elsiz kaldı. Ancak şehrin insanları heykelin dibine bu kelimelerden oluşan bir tabela koydular. Siz benim ellerimsiniz. Bu hikayede içten bir ders vardır. Ben kurtarıcıyı düşündüğümde onu çoğu zaman elleri açık bir şekilde hayal ederim. Elini huzur, şifa, kutsama ve sevgi vermek için uzatarak o asla insanları aşağılayarak konuşmadı. O alçak gönüllüyü ve uysalları sevdi ve onların arasında yaşadı. Onlara hizmet etti ve umut ve kurtuluş sundu. O ölümlü hayatı boyunca bunu yaptı. Eğer bugün aramızda olsaydı yine aynısını yapardı. Ve İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesi üyeleri ve onun öğrencileri olarak biz de bunları yapmalıyız. Bu güzel diriliş bayramı sabahında düşüncelerimiz ve kalplerimiz ona yönelir. İsrail'in umudu ve dünyanın ışığı. Onun mükemmel örneğine özenirsek, ellerimiz onun elleri, gözlerimiz onun gözleri, kalbimiz onun kalbi olabilir. Kilise üyelerimizin diğerlerine nasıl yardım edişi beni derinden etkiler. Sizden özverili fedakarlıklarınızı ve karşılık olmaz şefkatli davranışlarınızı duyduğumuzda kalpleriniz minnettarlık ve mutlulukla doluyor. Siz dünyaya parlayan bir ışıksınız ve iyiliğiniz ve şefkanizle biliniyorsunuz. Ne yazık ki zaman zaman kilise üyelerinin cesaretlerinin kırıldığı ve böylece kilise toplantılarına gelmeyi bıraktıklarını da duyuyoruz. Çünkü onlar kiliseye yakışmadıklarını düşünürler. Ben genç bir delikanlıyken İkinci Dünya Savaşı'nın akıbetinde Almanya paramparça ve harabeler içinde kalmıştı. Birçok insan aç, hasta ve ölüyordu. Salt Lake City'den gelen yemek ve giyecek nakliyatlı insani yardımı hatırlıyorum. Bugüne dek ben hala giyeceklerin kokusunu hatırlıyorum ve konservedeki şeftalilerin tadı hala damağımda. O zamanlarda kiliseye aldıkları şeyler yüzünden katılanlar oldu. Bazı üyeler bu yeni üye olanları aşağılayarak baktılar. Onlara hatta hareket edici ad bile taktılar. Büksen Mormonen ya da konserve Mormonlar diye. Bu yeni üyelere kızgındılar. Çünkü geçici ihtiyaçları bitince kiliseden ayrılacaklarına inanıyorlardı. Bazıları ayrılmasına rağmen çoğu kaldı. Kiliseye geldiler. Sevindirici haberin tadını aldılar. Ve yardımsever erkek ve kız kardeşlerinin şefkatle kucaklamalarını hissettiler. Tanrı'nın evini keşfettiler. Ve şimdi 3 ve 4 nesil sonra birçok aile üyeliklerini bu doğruyu bulanlara kadar bulup çıkarabilirler. Umuyorum ki biz Tanrı'nın tüm çocuklarını hoşla karşılarız. Değişik giyineni, görüneni, konuşanını veya sadece bazı şeyleri değişik yapanları bile. Başkasını yetersiz gibi hissettirmek iyi değildir. Etrafımızdakileri yüceltelim. Hadi hoşça karşılığına elimizi uzatalım. Kilisedeki kardeşlerimize insanlık, merhamet ve ilahi sevgi verelim ki onlar da sonunda bir ev bulduklarını hissedebilsinler. Birisini yargılamaya kışkırtılığımızda kurtarıcıyı düşünelim ki, çünkü o dünyayı sever, hatta bütün insanları kendine çekmek için canını bile verir. O şöyle dedi, ey dünyanın her ucunda yaşayanlar, hepiniz bana gelin. Herkes ayrıcılığa sahiptir ve kimse bundan men edinmemiştir. Kutsal yazıları okurken, şöyle gözükür ki kurtarıcıdan en fazla azar işitenler genelde kendilerini varlıkları, etkileri ya da doğruculuklarından dolayı yüksek görenlerdir. Bir defasında kurtarıcı tapınağa dua etmeye giden iki adam hakkında bir benzetme verdi. Saygın bir ferisi şöyle dua etti. Tanrım, öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlisine benzemediğim için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Diğer adam, sevilmeyen bir vergi görevlisi ise uzakta durdu, gözlerini göğe kaldırmak bile istemiyordu. Ancak göğsünü döverek, Tanrım, ben günahkara merhamet et diyordu. Ve İsa dedi, size şunu söyleyeyim, bu adam diğerinden daha ziyade aklanmış olarak evine döndü. Gerçekte herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Hepimizin merhamete ihtiyacı var. O son günde Tanrı'nın mahkemesinde birçok kusurlarımızın affedilmesini ümit etmiyor muyuz? Kurtarıcının kucaklamasını hissetmeyi arzulamıyor muyuz? Doğru ve münasip olan sadece bir şey vardır ki diğerlerine kendimiz için arzuladığımızı ikram edelim. Günaha razı olmayı ve kötülüğü görmemezlikten gelmeyi önermiyorum. Bunlara rağmen hevesle bazen günahı günahkarla karıştırıyoruz ve çok çabuk ve çok az merhametle cezalandırıyoruz. Bugünkü vahiyden biliyoruz ki ruhun değeri Tanrı'nın gözünde büyüktür. Dünyanın boyutunu ölçemeyeceğimiz gibi başkasının ruhunu değerinde ölçemeyiz. Her karşılaştığımız insan cennetteki babanın VIP'idir. Bunu anladığımız vakit başkalarına karşı nasıl davranacağımızı anlamaya başlayabiliriz. Bir kadın yıllarca süren denenme ve acıdan sonra gözyaşları içinde şöyle söyledi. Anlamaya başladım ki ben eski bir kağıt $20 para gibiyim. Buruşmuş, yırtık, kirli, kötüye kullanılmış ve yaralı. Ama ben hala $20 kağıt parayım. Benim bir değerim var. Böyle fazla gözükmesem de ve hatta hırpalanmış ve kullanılmış olsam da ben hala tam $20 değerindeyim. Bunu aklımızda tutup kalplerimizi ve ellerimizi diğerlerine doğru şefkatle açalım. Çünkü herkes kendi zor yolunda yürür. İsa Mesih'in öğrencileri olarak suçlamak değil de başkalarına destek olmak ve onları iyileştirmek için çağrıldık. Biz yas tutanlarla yas tutmaya, rahatlama ihtiyacı olanları rahatlatmaya emredildik. Biz Mesih'e inananlar olarak acı çekenlerin bu acıyı hak ettiklerini düşünmek bize uygun değildir. Diriliş Bayramı Pazarı, Kurtarıcımızın gönüllü olarak acılarımızı ve hastalıklarımızı ve çilelerimizi üzerine almasını hatırlamak için iyi bir gündür. Çileleri hak edenler gibi görünenler için bile. Özdeyişler kitabında okuruz ki, dost her zaman sever. Kardeş sıkıntılı günde belli olur. Her zaman sevelim. Hadi, her zaman sevelim. Ve özellikle sıkıntılı günlerde kardeşlerimizin yanında olalım. Eski bir Yahudi efsanesi bir tarlaya sahip olan ve orada çalışan iki kardeş anlatır. Avram ve Zimri. İşi ve harmanı eşit şekilde ikiye bölmeye anlaştılar. Bir gece harmanın sonuna gelirken Zimri uyuyamadı. Çünkü karısını ve 7 çocuğunu beslemekte zorunda olan Avram'ın onun kadar harmana sahip olması ona doğru gelmedi ki Zimri sadece kendisini beslemek zorundaydı. Zimri üstünü giyindi ve sessizce tarlaya gitti. Harmanın 1/3'ünü alıp kardeşinin yığınına koydu. Sonra mutlu şekilde doğru şey yaptığının memnuniyetiyle yatağına geri döndü. Aynı zamanda Avram da uyuyamamıştı. O da tek başına olan ve ona işte yardım edecek hiç oğul olmayan zavallı kardeşi Zimri'yi de düşünüyordu. O kadar çok çalışan Zimri'nin sadece harmanın yarısını alması ona doğru gelmedi. Bu durum kesinlikle Tanrı'yı memnun edemezdi. Ve Avram da sessizce tarlaya gitti ve harmanın 1/3'ünü alıp sevgili kardeşinin yığınına koydu. Ertesi sabah kardeşler tarlaya gittiler ve yığınların aynı ebatta gözükmesi ikisini de çok şaşırttı. O gece iki kardeş de bir önceki geceki aynı eforu tekrarladılar. Ama bu sefer birbirlerini fark ettiler. Ve fark ettiklerinde ağladılar ve birbirlerine sarıldılar. Hiçbiri konuşamadı. Çünkü kalpleri sevgi ve minnettarlıkla dolmuştu. İşte bu merhametin ruhudur ki diğerlerini kendimiz gibi sevelim ve onların mutluluğunu arayalım. Ve bize nasıl davranmalarını umuyorsak biz de onlara öyle davranalım. Gerçek sevgi eylem gerektirir. Bütün gün sevgi hakkında konuşabiliriz. Bunu bildiren notlar, şiirler yazabilir, bunu yücelten şarkılar söyleyebilir ve bunu cesaretlenici öğütler verebiliriz. Ama bu sevgiyi eylem halinde yapmazsak, sözlerimiz ses çıkaran bakırdan ya da çınlayan zilden farklı değildir. Mesih sadece sevgi hakkında konuşmadı. O hayatının her gününde bunu gösterdi. Kendini diğerlerinden saklamadı. İnsanların içinde olarak İsa onlara uzandı. Kaybolanları kurtardı. O sadece sevgiyle yaklaşmakla ilgili bir ders anlatıp görevi başkalarına teslim etmedi. Sadece öğretmedi. O zayıfların nasıl güçlendireceğimizi, yere eğilen elleri nasıl kaldıracağımızı ve cılız dizleri nasıl güçlendireceğimizi gösterdi. Mesih diğerlerine hizmet ettiğini mükemmel bir şekilde bildiriyor. Kurtarıcı ellerini açtığında ona dokunanlar yücelirler ve sonuçta daha büyük, daha kuvvetli ve daha iyi insanlar olurlar. Eğer onun elleri isek, biz de aynısını yapmamalıyız. Kurtarıcı tüm yasaya ve peygamberlere dayalı yüce bir emir olarak bahsettiği sevgi hakkında konuşurken, hayatımız, evimiz, mahallemiz ve toplumumuz için kusursuz öncelikleri bize bildirdi. Günlerimizi yaşamın en güzel hususlarıyla, yasayla ve yapılacak şeylerin uzun listelerini meşgul olmakla geçirebiliriz. Ama eğer büyük emirleri yok sayarsak, her şey boşadır. Ve biz rüzgarla sürüklenen ruhsuz bulutlarızdır ve meyvesiz ağaçlarızdır. Tanrı babaya ve insanlara sevgimiz olmadan, biz varlıksız, sadece şekil olarak onun kilisesiyiz. Sevgisiz öğretişimiz ne kadar iyidir? Misyoner, tapınak veya sosyal yardım sevgisiz ne kadar iyidir? Sevgi cennetteki babamıza ruhlarımızı yaratması için ilham veren şeydir. Sevgi bizim günahlarımızı üzerine alması için kurtarıcı Getsemani bahçesine götürdü. Sevgi büyük kurtuluş planının büyük parçasıdır. Mutluluğun kaynağıdır. Devamlı yenilenen şifa pınarıdır. Değerli umut kaynağıdır. Mesih gibi sevgiyle diğerlerine elimizi ve kalplerimizi uzatırken bize harika bir şey olur. Kendi ruhlarımız yaralarını sarar. Daha temiz ve daha güçlü olur. Daha mutlu oluruz. Daha sakin ve kutsal ruhun fısıldamalarına daha açık oluruz. Bütün kalbim ve ruhumla İsa Mesih'in örneği ve hayatı için ve onun günahsız ve özveriyle kendini adadığı için teşekkür ediyorum. Mesih'in ölü olmayıp da mezardan dirildiğinin hakikati için çok seviniyorum. O yaşıyor ve onun yetkisini ve sevindirici haberini insanlara geri vermek için dünyaya geri döndü. Bize nasıl bir erkek ya da kadın olmamız gerektiğinin mükemmel örneğini verdi. Bu diriliş bayramı pazarında ve her gün saygıyla ve hayranlıkla kurtarıcının bize nasıl sarıldığını, rahatlattığını ve iyileştirdiğini düşünüp taşınırken onun elleri olmaya söz verelim ki diğerleri onun sevgiyle sarılmasını bizim sayemizde hissedebilsinler. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
It is Easter morning.
Diriliş bayramının sabahındayız. Bugün tüm Mesih'in anıların arasında İsa Mesih'in ölüme karşı kazandığı zaferi kutlamak için seçilmiş kutsal bir gündür. Onun dirilişi o ana kadar kırılmaz diye düşünülen ölümün zincirlerini kırdı. O bizim için yolu açtı ki böylece cennetteki babanın dünyaya gelen çocuklarının her biri ölümden dirilip tekrar yaşama fırsatına sahip olacaktır. Onun tamamen itaatkar, bütünüyle layık oğlunun ölümün zincirlerini kırdığını gördüğü o kutsal günde cennetteki babamız ne kadar da mutlu olmuştur. Onun fevkalade itaatkar oğlunun sınırsız ve sonsuz kefareti olmasaydı babanın mutluluk planında ne tür sonsuz bir amaç olabilirdi? Eğer ölüm varoluşun sonu ve hiçbir kimse dirilemeyecek olsaydı ruhların barındığı bedenlerin olduğu bu dünyanın yaratılışından ne tür sonsuz bir amaç çıkarılabilirdi? Anlamını anlayabilenler için o sabah ne kadar harika bir zaman olmuştur. Diriliş bayramı kendini Tanrı'ya adamış Mesih'e inanan insanların yüreklerini alçak gönüllülükle ve minnettarlıkla sevgili kurtarıcımıza verdiği kutsal zamandır. Bu öyle bir zamandır ki onu seven ve bu sevgiyi onun emirlerini tutarak gösteren herkese huzur ve sevinç getirmelidir. Diriliş bayramı İsa'ya, onun yaşamına, onun kefaretine, onun dirilişine, onun sevgisine olan düşünceleri getirir. İsa kanatlarında şifayla ölümden dirilmiştir. fidye ile kurtaranın sağladığı bu şifaya hepimizin ne kadar çok ihtiyacı vardır. Benim mesajım usta öğretmen İsa Mesih'in öğrettiği ilkelere bağlı bir umut mesajıdır. Onun tüm öğretilerine sahip olduğumuz için İsa Mesih'in son zaman azizler kilisesinin üyeleri kefaretin sağlamış olduğu şifanın kapsamını daha iyi anlayabilirler. Şunun farkındayız ki onun büyük acılar çekip isteyerek fedakarlıkta bulunduğu şey bizi sadece bu yaşamda değil aynı zamanda sonsuza dek etkileyecektir. Bu diriliş bayramında dirilişi ve kefaretin sayesinde ödenilen bedeli ve verilen armağanı hatırlarken bu kutsal olayları öğreten kutsal yazıları derinlemesine düşünün. Bunların doğruluğuna ilişkin kişisel tanıklığınız güçlenecektir. Bunlar ezberlediğiniz ilkelerden daha da önemli olmalıdır. Bunlar dünyamızı hastalıklar bulaştıran, durmadan artan iğrençliklere karşı güçlü bir siper olması için iliklerinize kadar işlemelidir. Peygamber Lehi büyük bir gerçeği şu sözlerde ifade etmiştir. Bu nedenle fidyeli kurtuluş kutsal Mesih'in sayesinde ve onun aracılığıyla gelir. Çünkü o lütuf ve gerçek doludur. İşte o yasanın gereklerini yerine getirmek için yüreği kırık ve ruhu pişmanlık duyan herkesin adına kendisini günaha kurban olarak sunar. Ve ondan başka hiç kimse yasanın gereklerini yerine getiremez. Gururlu olanlar ve kendini beğenenler için bir kefaret sanki hiç olmamıştır. İsa Mesih yaşıyor. O bizim kurtarıcımız, fidyeli kurtaranımızdır. O yüce dirilmiş bir varlıktır. Çok güçlü bir sevgi iletecek kapasitesi vardır ki, bu bir insan dilinin düzgün bir şekilde ifade etme kapasitesini aşan karşı konulamaz bir güçtür. Ölümün bağlarını koparmak için hayatını verdi. Onun kefareti, cennetteki babasının mutluluk planını tamamen etkili hale getirdi. İsa, adalet ve onun sevindirici haberine gösterdiğimiz itaate bağlı olan merhamet arasındaki dengeyi sağlar. O tüm insanlığın ışığıdır. O bütün doğruların kaynağıdır. O bütün vaatlerini tutar. Onun emirlerine itaat eden herkes göz önüne getirilebilecek en muhteşem nimetleri kazanacaktır. Kefaret olmadan cennetteki babanın mutluluk planı tam etkili hale getirilemezdi. Kefaret herkese hayatta yapılan hataların sonuçlarının üstesinden gelinmesine fırsat verir. Bir yasaya uyduğumuzda nimet kazanırız. Bir yasayı çiğnediğimizde bu çiğnenmiş yasa için adaletin gereklerini yerine getiren önceki itaatten geri hiçbir şey kalmaz. Kurtarıcının kefareti herhangi bir itaatsizlikten tövbe etmemize izin verir. Ve böylece adaletin koyacağı cezaları önler. Ben kefareti daha çok anlamaya çalıştığımda İsrail'in kutsal onanının, barış prensinin ve fidyeyle kurtaranımızın kefareti için olan saygım ve minnettarlığım sürekli artmaya devam eder. Kefareti sayesinde İsa Mesih'in cennetteki babamızın çocuklar için yapmış olduğu her şeyin tam anlamını hiçbir ölümlü zihnin yeterince kavrayamadığının ya da bir insan dilinin düzgünce ifade edemeyeceğinin farkındayım. Ama her birimizin elinden geldiği kadar kefareti öğrenmesi çok önemlidir. Kefaret, cennetteki babamızın mutluluk planının esas parçasıdır ki onsuz bu plan gerçekleştirilemezdi. Kefareti ve bunun sizin hayatınız için sağladığı basireti, anlamanız tüm bilgileri, tecrübeleri ve ölümlü dünyada kazandığınız yetenekleri verimli bir şekilde kullanmanızı sağlayacaktır. Kefaretin hem babadan ve hem de onun istekli oğlundan ne gerektirdiğini düşünmeye çalışmanın eğitici olduğuna inanıyorum. kurtarıcının yaşadığı zorluklardan üç tanesi şunlardı. Birincisi, büyük bir sorumluluk hissi. Çünkü eğer bu kefaret tam yapılmazsa, kurtarıcımız babasının çocuklarından hiçbirinin ona geri dönemeyeceğinin farkındaydı. Onun huzurundan sonsuza dek uzaklaştırılacaklardı. Çünkü çiğnenmiş yasalardan tövbe etmek hiçbir şekilde mümkün olmayacaktı. Çünkü kirli olan hiçbir şey Tanrı huzurunda yaşayamaz. Babasının planı başarısız olurdu. Ve her ruh çocuk sonsuza dek şeytanın kontrolünde ve işkencesi altında kalırdı. İkincisi, kurtarıcımız tertemiz zihni ve yüreğiyle bütün insanlığın karşılaşacağı sonuçları, hatta en ahlaksız, en aşağılık günahları bile şahsen hissetmek zorundaydı. Üçüncüsü, katlanabileceği en büyük fiziksel ve duygusal acılara katlanırken, şeytanın takipçilerinin hırçın saldırılarına dayanmak zorundaydı. Ondan sonra tam olarak bilmediğimiz sebeplerden dolayı kapasitesinin son safhasındayken kurtarıcının en çok yardıma ihtiyacı olduğu anda babası bu ağır sorumluluğu kendi gücü ve kapasitesiyle onun tek başına omuzlamasına izin verdi. Kurtarıcının çağırmaktan "Tanrım, Tanrım beni neden terk ettin?" diye haykırdığı o anın cennetteki babamız için ne kadar şiddetli olduğunu düşünmeye çalışıyorum. Cennetteki babanın kendi oğlunu çarmıhta terk ettiğine inanmıyorum. Oğul babasından her zaman almış olduğu desteğin alındığını hissettiği zaman bunun onun haykırmasına neden olduğunu inanıyorum. Onun babası kurtarıcının dışarıdan destek gelmeden tamamen ve eksiz kendi başına kefareti yerine getirmesi gerektiğinin farkındaydı. Baba oğlunu yalnız bırakmadı. Kefaretin sonsuz meyvelerini kazanması için kendi mükemmel oğluna bu fırsatı tanıdı. Hiçbirimiz ölümlü hayatta kefaretin sağladığı bütün yararlı sonuçlar için yeterince minnettar olamayız. Her birimiz için İsa Mesih'in kefaretinin önemini anlayışımızın güçlenmesi için zorunlu bir gerekçe vardır ki, böylece hayatımızı kefaret üzerine kurmak için gerekli sarsılmaz bir temel olacaktır. Dünya esas standartlardan daha yoksun olmaya devam ettikçe ve kişisel şehvet uğruna onur, erdem ve şeffaflık gitgide bir kenara atıldıkça, İsa Mesih'in kefaret için olan anlayışımız ve inancımız başarılı bir hayat için gerekli gücü ve kapasiteyi sağlayacaktır. Ayrıca sıkıntılı zamanlarda güvenli ve kargaşalıkların yaşandığı anlarda huzur getirecektir. Kurtarıcımız ve fidyeli kurtaranımız olarak İsa Mesih'in seçilmiş ilahi görevini kusursuz şekilde yerine getirişinin eşsiz, ebedi, sonsuz sonuçlarını daha iyi anlayıp takdir etmek için sizleri enerjik bir şekilde kişisel bir çalışma planı hazırlamaya teşvik ediyorum. Araştırarak, candan dua ederek, kutsal yazıları içten derinlemesine düşünmek, onun paha biçilmez kefaret için olan anlayışınızı ve minnettarlığınızı güçlendirecektir. İsa Mesih hakkında öğrenmenin başka güzel bir yolu, düzenli bir şekilde tapınağa gitmektir. Umuyorum ki her birimiz kutsal evlerimizin içerisinde gerçek ilkeleri öğretme azmimizi tazeleriz. Bunu yaptığımızda bizlere emanet edilmiş ruhlara mutluluğun en büyük fırsatını sağlayacağız. Kiliseyi yuvalarınızı güçlendirmek için doğru bir araç olarak kullanın. Ama şunun farkında olun ki bir anne ve baba olarak bize emanet edilen onun ruh çocuklarının yetiştirilmesinde esas bir sorumluluğumuz ve Rab tarafından yol gösterilme ayrıcalığımız vardır. Evde gerçeği öğretmek hayati bir önem taşır. Kilise önemlidir. Ama anne babaların çocuklar için gerekli anlayışı ve talimatı sağladıkları yer evdir. Bu hayatta ve sonsuzluktaki en önemli görevlerin babalık ve annelik görevleri olduğu gerçekten söylenilmiştir. Sırası gelince verilen bütün diğer görevlerden azledileceğiz. Ama babalık ve annelik görevlerinden hiçbir zaman. Kutsal yazılardaki metinleri derinlemesine düşünürken, sadece okumakla değil ama derinlemesine ve dikkatlice düşünürken, kutsal ruhun gücü yaşadığımız bu belirsiz zamanlarda güvenli bir temel oluşması için aklınıza ve yüreğinize gerçekleri yerleştirecektir. Anne babalar olarak çocuklarınızı karşılaşacakları zorluklara karşı hazırlayın. Onlara doğruyu öğretin, doğru şekilde yaşamayı teşvik edin ve dünya ne kadar çok sarsılsa da onlar emin ellerde olacaklardır. Bu diriliş bayramı Rab İsa Mesih'in evinizdeki hayatın merkezi olmasını azmettirir. Emin olun ki ister ruhsal ister fiziksel anlamda olsun aldığınız her kararda Rab İsa Mesih benden ne yapmamı isterdi düşüncesi size yol göstersin. Kurtarıcı evinizin merkezi olduğunda eviniz huzur ve sükunetle dolacaktır. Evde çocuklar ve aynı zamanda yetişkinler tarafından hissedilen ve evi saran sakin bir güven ruhu oluşacaktır. Temelli olarak kalıcı bir değişiklik yapmanın en iyi yolu İsa Mesih'i örnek almak ve onun öğretilerini hayatınızda uygulamaktır. Eğer onun emirlerine itaat etmediyseniz ve kendinizi layık hissetmiyorsanız, şunun farkına varın ki, işte bu yüzden Rab İsa Mesih hayatını verdi. O kefareti sayesinde bu gibi hataların üstesinden gelme, uygun olmayan tercihlerden tövbe etme ve onun öğretilerine karşı olan bir hayatın olumsuz etkilerini yenme fırsatının kapısını sonsuza dek açtı. Kurtarıcı her birimizi seviyordur. Ve bu dünyada sahip olmamızı istediği bütün nimetleri itaat ederek almaya hak kazandığımızda her ihtiyacımızın karşılanmasını sağlayacaktır.
I love and adore him.
Ben onu seviyorum ve ona çok büyük saygı duyuyorum. Onun yetkili bir hizmetkarı olarak sahip olduğum bütün sıfatlarla ciddi bir şekilde onun yaşadığına tanıklık ederim. İsa Mesih'in adıyla amin.
Yıllar önce bir trajediye dönüşmüş bir kalp kırıklığını gözlemledim. Genç bir çift, ilk çocuklarının doğumuna doğru yaklaşıyorlardı. Hayatları bu önemli tecrübenin beklentisi ve heyecanı ile doluydu. Doğum sırasında terslikler ortaya çıktı ve bebek öldü. Kalp kırıklığı acıya, acı kızgınlığa, kızgınlık suçlamaya ve suçlamak tamamen sorumlu tuttukları doktordan ölç almaya dönüştü. Ebeveynler ve diğer aile üyeleri olayı iyice karıştılar. Hep beraber doktorun itibarını ve kariyerini mahvetmeye yöneldiler. Haftalar ve sonra aylar süren bu hırçınlık aileyi sardı. Onların hırçınlığı Rab'be de uzandı. O böyle felaket bir şey olması nasıl izin verir? Kilise liderlerinin ve üyelerin ruhsal ve duygusal rahatlatmaları için tekrar tekrar verdikleri öğütleri reddettiler. Ve bir süre sonra kendilerinden uzaklaştırdılar. Ailenin dört nesli şimdi bu olaydan etkilendi. Bir zamanlar Rab'be ve ona kesin inanç ve sadakatin olduğu yerde yıllardır hiçbir aile fertlerine ruhsal bir aktivite olmadı. Hayatın en zor durumlarında çoğu zaman sadece bir huzur kaynağı vardır. Huzurun prensi İsa Mesih onun lütfunu bu davetle sunar. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. O ilahiyatın şöyle bir söz verir. Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Benim dedem ve babaannemin iki çocukları vardı. Bir oğlan ve bir kız. Hawaii'de misyon ve askerlik yaptıktan sonra babam 1946'da kendini profesyonelleştirmek ve ailesini yetiştirmek için adalara geri döndü. Anne ve babası Salt Lake şehrinde yaşıyorlardı, tıpkı kız kardeşi gibi. Kız kardeşi 1946'da evlendi ve 4 yıl sonra çocuk bekliyordu. Ebeveynler için kızlarının ilk defa doğum yapmasını beklemek çok özel bir şeydir. Kimse ikiz çocuk taşıdığını bilmiyordu. Ne yazık ki o ve ikizler doğum sırasında beraber öldüler. Dedem ve babaannemin kalpleri kırılmıştı. Acıları ne olursa olsun onları anında Rabbe ve onun kefaretine döndürdü. Bu neden böyle olduğunun ve kimi suçlayabileceklerinin üzerinde durmadan her kavrayışı aşan esenliğe yöneldiler ve doğru bir hayat yaşamaya odaklandılar. Dedem ve baban hiçbir zaman varlıklı olmadılar. Hiçbir zaman zenginler sınıfında değildiler. Hiçbir zaman kilisede yüksek mevkide değillerdi. Onlar sadece sadakatli son zaman azizleriydiler. 1956'da işinden emekli olduktan sonra tek kalan onunla beraber olmak için Hawaii'ye taşındılar. İleriki yıllarını ailelerini severek, kiliseye hizmet ederek geçirdiler. Ve en çok beraber olmaktan zevk aldılar. Birbirine ayrı olmayı hiç sevmezlerdi. Ve hatta kimin ilk önce ölüp de diğerinin yanına çabucak gelmesi için yol bulma hakkında bile konuşmazlardı. Yaklaşık 90. yaş günlerinde ve 65 yıllık evlilikten sonra birbirlerinden birkaç saat arayla hayata doğal sebeplerden dolayı veda ettiler. Onların çobanları olarak çifte cenazelerini ben yönettim. Dede Art ve babaanne ulunun inançlılıkları özellikle zorluklarla karşılaştığında onların takibindeki 4 nesli etkiledi. Anne ve babamın kendi en küçük kız çocuklarının doğum esnasında çıkan tersliklerden dolayı öldüğünde bu inançlılık oğulları ve annemi direkt ve derinden etkiledi. 34 yaşında 10 gün ve 8 yaş arası 4 çocuğu arkasında bırakarak çocuk doğduğundan 10 gün sonra öldü. Bir önceki nesilden örnek alarak annem ve babam tereddütsüz teselli için Rab'be döndü. Bütün dünyada ve kilise üyeleri arasında büyük sevinçler ve acılar yaşanır. Her ikisi de planın parçasıdır. Birisi olmadan diğerini bilemeyiz. İnsanlar sevinebilmek için var oldular. Ve çünkü her şeyin bir zıttının olması gerekir. Bunlar çelişkili değil, birbirlerini tamamlar. Rab'be dönüşünde nasıl hissettiğini anlatırken, genç alma ruhumun sevinci çektiğim acılar kadar büyüktü dedi. Bazıları büyük problemlerin altında kalır. Diğerleri küçük meseleleri büyütür. Simon Ryder, Campbell'lar grubunun bir lideriydi ki o kiliseyi duydu ve Joseph Smith'le bir görüşme yaptı. Bu ruhsal tecrübeden etkilenerek 1835 Haziran ayında kiliseye katıldı. Hemen ardından bir yaşlı olarak atandı ve misyon yapmak üzere çağrıldı. Ancak birinci başkentten gelen misyona çağrı mektubunda ve vaaz etmek için resmi görevlendirilme belgesinde ismi yanlış hercinlemişti. Bir harfle. Soyadı R-Y-D-E-R değil de R-I-D-E-R olarak hecelenmemişti. Bu olay göreve çağrılışından ve görevin geldiği kişilerden kuşkulanmaya neden oldu. Misyona gitmemeyi seçti ve kiliseden ayrıldı. Bu durum onu nefrete ve Joseph ve kiliseye şiddetle karşı çıkmaya götürdü. 1832 Mart'ında Joseph Smith ve Sidney Rigdon kızgın bir çatı tarafından gece yarısı John Johnson'ın evinden zorla alındılar ve zift sürüp tüy yapıştırdıklarında bir bağırma sesi duyuldu. Simons, zift kovası nerede? 10 aydan kısa bir zamanda Simons Ryder istekli doğruyu bulandan bir çete liderine dönüşmüştü. Ruhsal düşüşü isminin yanlış hecelendiğinden olan kırgınlıkla başlamıştı. Bir harfle. Sorunun boyutu ne olursa olsun, nasıl karşılık vereceğimiz hayatımızın gidişatını belirler. Peygamber Joseph Smith, kişisel trajedinin ve direnişin nasıl üstesinden gelebileceğimize dair bize bir örnek oldu. İnsanlık dışı ortamda Liberty hapishanesinde ona yüce vahiy verildi. Eğer ahmaklar seninle dalga geçerse, zorluklardan geçmen gerekirse, sahte biraderlerin tehlikesiyle sarıldıysan, her türlü yalancı suçlamalarla suçlandıysan, eğer düşman üzerindeyse, eğer kuyuya atıldıysan ya da katillerin eline düştüysen ve her unsur yolunu kapıyorsa ve her şeyden önce cehennemin ağzı senin için sonuna kadar açılırsa, oğlum şunu bil ki bütün bu şeyler sana tecrübe olacak ve senin iyiliğin için olacaktır. Sonra diğer bir cümle. İnsan oğlu her şeyin en aşağısına indi. Sen ondan daha mı yücesin? Bunu açık yön ve büyük vaatler takip etti. Öyle ki yoldan ayrılma ve rahiplik seninle kalacaktır. Düşmanların yapacakları sınırlıdır. O zaman işinin yapıcından dolayı korkma. Çünkü Tanrı daimi sosyal seninle birlikte olacaktır. Sonraki yıllarda Joseph Smith dürüstçe zorlukla dolu hayatını devam etti. İnanç dolu görünüşün bildirdi. Fakat iyilikleri anlatmak için geldiğim bu yerde küçük bir şey gibi geliyor bana. Ben derin suda yüzmeye alışığım. Zorluklarla iftihar ederim. Çünkü Tanrı beni onlardan kurtardı ve bundan sonra da kurtaracaktır. Joseph'in zorlukların üstesinden gelmekteki kendine olan güveni onun devamlı Rab'be dönebilme yeteneğindeydi. Birisi tarafından size yanlış yapıldığını hissediyorsanız, sorunla direkt olarak elinizdeki kilise lideri, iş arkadaşı ya da herhangi bir şeyden dolayı elinizdeki bütün güçle savaşın. Yolundan ayrılma. Vazgeçmek bir seçenek değildir. Ve zaman kaybetmeden Rab'be dön. Ona olan tüm inancınızı kullanın. Ona yükünüzü paylaşması için izin verin. Onun lütfuna yükünüzü hafifletmesi için izin verin. Bize söz verilir ki Mesih'in sevinciyle her türlü sıkıntıları aşabilmeleri için onlara ayrıca kuvvet verdi. Asla dünyevi bir durumun ruhsal olarak sizi etkisiz hale getirmesine izin vermeyin. Onun örnek davranışında kefaret, İsa'nın her şeyin en aşağısına inmesini ve tüm insanların acılarını çekmesini gerektirdi. Böylece biz anlarız ki kefaret, günahın üstesinden gelmekten öte daha geniş çapta bir anlamı vardır. Bu dünyevi başarıların en büyüğü, kurtarıcıya şu sözü vermesinin gücünü veriyor. Fakat yürekten Rab'be döner ve ona güvenirseniz ve aklınızı kullanarak tüm gayretinizle ona hizmet ederseniz, eğer bunu yaparsınız, o zaman Rab sizi tutsaklıktan kurtaracaktır. Bu diriliş bayramı sabahını anarken hep birlikte parlak ve sabah yıldızımız olan Rab'be dönelim. Size tanıklık ediyorum ki o daima yolumuzu, gerçeğimizi ve hayatımızı aydınlatacaktır. İsa Mesih'in adıyla amin.
The choir and congregation.
Şimdi koro ve topluluk sevinin, Rab kraldır ilahisini beraber söyleyecek. Bunu söyledikten sonra dün ilk öğretim başkanlığındaki görevinden arz edilen kız kardeş Cheryl J. Lent bizleri konuşacak. Onun konuşmasından sonra 12 Haberler Kurulu'ndan yaşlı Quentin L. Cook konuşacak. Koro ondan sonra o tekrar geldiği zaman ilahisini söyleyecek.
This is the 180th annual
İsa Mesih'in Son Zaman Özler Kilisesi'nin 180. yarı yıllık genel konferansıdır. Birkaç yıl önce anaokul liderlerinden oluşan bir gruba küçük çocuklara kısa sevindirici haber derslerini nasıl vereceğimizi öğretiyordum. Liderlerden birisinin kucağında küçük oğlu vardı. Kurtarıcının bir resmini elime aldım ve çocuklara nasıl konuşulacağını gösteriyordum. İsa hakkında konuşmaya başladım. Küçücük çocuk annesinin kucağından sıyrılıverdi. Bana doğru yürüdü. Resme dikkatlice baktı ve İsa'nın yüzüne dokundu. O diyalog anında bu kimdir diye sordum. Yüzündeki bir tebessümle çocuk İsa diye cevap verdi. Çocuk aslında kendi ismini bile söyleyecek kadar büyük değildi. Ama resmi tanıdı ve kurtarıcının ismini bildi. Bu şirin cevabı duyduğumda kurtarıcının söylediği şu sözleri düşündüm. Her zaman Rabbin yüzünü görmeye çaba gösterin ki sabırla canlarınıza hakim olun. Böylece sonsuz hayata kavuşacaksınız. Kurtarıcının yüzünü aramak ne demektir? Elbette bu sadece onun resmini tanımaktan daha çok şey ifade eder. Mesih'in onun aramamız için olan daveti, onun kişiliğini tanımaya, bizim için neler yaptığını ve bizden neler yapmamızı istediğini bilmemiz için verilen bir davettir. Mesih'e gelmek ve sonunda onun yüzünü görmek sadece imanımız ve davranışlarımız sayesinde ona yaklaşmakla gerçekleşir. Bu yaşam boyu bir gayretle olur. Gelecekteki hayatta onun yüzünü görebilmemiz için onu bu hayatta nasıl bulmaya çalışırız? Bu hayatta kurtarıcının yüzünü gerçekten görmüş insanlarla ilgili kayıtları 3. Nefi'de bulabiliriz. Ve şimdi onu göremesek de belki bu insanların tecrübelerinden bir şeyler öğrenebiliriz. Ölümünden sonra kurtarıcı bu insanlara göründü. Onlara öğretti ve onları kutsadı. Ve ondan sonra öyle oldu ki o küçük çocukların getirilmesini emretti. Bu kuşaktaki çocukların anne babaları ve liderleri olarak onları kurtarıcıya getirmek bizim kutsal görevimizdir. Öyle ki çocuklarımız onun yüzünü ve ayrıca cennetteki babamızın yüzünü de görebilsinler. Bu görevi yerine getirirken kendimizi de kurtarıcıya getiririz. Tekrar aynı soruyu soruyorum. Bunu nasıl yapabiliriz? Özellikle etrafımızda dikkatimizi dağıtan o kadar çok şey varken, üçüncü nefideki anne babalar Rabbi sevdiler. Onlar imanlı insanlardı. İsa'nın yapmış olduğu mucizelere inandılar. Çocuklarını sevdiler. Rabbin sözlerini duymaları için çocuklarını bir araya topladılar. Ve çocuklarını ona getirmeleri için verilen emri tuttular. Çocuklar getirildikten sonra Mesih anne ve babalardan diz çökmelerini istedi. Ondan sonra bizim için yapmış olduğu şeyleri onlar için yaptı. Babaya onlar için dua etti. Ve bunu yaparken kelimelerin ifade edemeyeceği harika ve olağanüstü duygular yaşandı. Kurtarıcıya gelerek ve onun kefaretini kabul ederek bu anne babalar çocuklarını getirmek için gerekli her şeyi yapmak üzere güçlendirilmişlerdi. Mesih'in bu anne babalardan istemiş olduğu şeylerden başka bir tanesini 3. Nefi 22:13'te bulabiliriz. Bütün çocukların Rab tarafından öğretilecek ve çocukların huzuru büyük olacak. Ve böylece kurtarıcı ile beraber yaşadıkları tecrübelerin ardından bu nefil anne babalar çocuklarına onu anlattılar. Onlara Rabbi sevmelerini öğrettiler. Onlara onun sevindirici haberini öğrettiler. Onlara sevindirici haberin nasıl yaşayacaklarını öğrettiler. Onlara o kadar güzel bir şekilde öğrettiler ki ülkede 200 sene doğruluk ve huzur hüküm sürdü. Şimdi etrafınızdaki sevdiklerinize bakmanızı istiyorum. En önemli olan şey ailelerimizdir. Eminim ki her şeyden daha çok ailenizin sonsuza dek sizin olmasını istiyorsunuz. Üçüncü defte geçenler bize çocuklarımızı ona getirmeye yardımcı olabilir. Çünkü izlememiz için bir model oluşturmuştur. Birincisi tüm kalbimizle Rabbi sevmeliyiz ve çocuklarımızı sevmeliyiz. İkincisi Rabbi aramaya devam ederek ve sevindirici haberi yaşamaya çalışarak onlara layık bir örnek olmalıyız. Üçüncüsü sevindirici haberi ve onun öğretilerinin nasıl yaşanılacağını çocuklarımıza öğretmeliyiz. Çocuklarımızı kurtarıcıya getirmek için izlenilen bu model bir süreçtir. Tekrar bu modele bakalım. İlk önce Rabbi ve ailelerimizi nasıl seveceğimizi öğrenmeliyiz. Bu zaman, tecrübe ve inanç ister ve özverili hizmeti gerektirir. Ondan sonra Rabbin sevgisiyle dolduğumuzda biz de sevebiliriz. Rab yaptığımız şeylerden dolayı gözyaşı dökebilir ama bizi seviyor ve bize yardım etmek için her zaman yanımızdadır. İşte bu şekilde çocuklarımızı sevmeyi öğrenmeliyiz. İkincisi, layık örnekler olmalıyız. Bu da bir süreçtir. Çocuklarımızın onun yüzünü görebilmeleri için Mesih'e gelmelerini istiyorsak, bizim de onun yüzünü görmek için çaba göstermemiz önemlidir. Onlara göstermek için yolu bilmek zorundayız. Hayatlarımızı bir düzene sokmalıyız ki, böylece çocuklarımız bizi örnek alıp izleyebilsinler. Şunu sorabiliriz. Benim yüzüme baktıklarında çocuklarım ne görüyor? Hayatıma baktıklarında kurtarıcının görünüşünü yüzümde görüyorlar mı? Şimdi şunu hatırlayın. Hiçbirimiz çocuklarımız için mükemmel bir örnek olamayız. Ama hepimiz layık anne babalar ve liderler olabiliriz. Layık olmaya çabalamak tek başına bir örneği teşkil eder. Bazen başarısız olduğumuz hissine kapılabiliriz. Ama çaba göstermeye devam etmeliyiz. Rab ile ve onun sayesinde olmamız gereken kişi olabilmek üzere güçlendirilebiliriz. Yapmamız gereken şeyleri yapabiliriz. Ve üçüncüsü, çocuklarımıza sevindirici haberin gerçeklerini kutsal yazılardan ve peygamberlerden öğreterek ve ruh hissetmelerine ve tanımalarına yardımcı olarak onları kurtarıcıya getirme süreci bizim sorumluluğumuz altındadır. Küçücük çocuklar bile sonsuz tabiatın gerçeklerini anlayabilir ve kabul edebilirler. Kutsal yazıları ve peygamberleri severler. İçgüdüsel olarak iyi olmak isterler. Cennetle olan iletişimi açık tutmalarına yardımcı olmak bize bağlıdır. Ruhu azaltacak etkilerden onları korumak bize bağlıdır. Kutsal yazılardan yardım alabilir ve yönümüzü bulabiliriz. Ondan sonra da çocuklarımıza kutsal yazılardan kendi kişisel cevaplarını bulmayı öğretebiliriz. Onlara doğru ilkeler öğretebiliriz ve bunları kendi hayatlarında uygulamalarına yardımcı olabiliriz. Onları ruha doğru yönlendirebiliriz ki böylece öğrendikleri gerçeklerin doğru olduğuna kendileri tanık olabilirler. Sevindirici bir yaşamanın sevincini bulmalarına yardımcı olabiliriz. Bu sevinç imanın ve onları yaşamlarını güçlendirecek itaatin sağlam bir temelini kuracaktır. Şimdi bunların hepsini yapmak kolay değildir. Nefillerin kayıtları o ailelerin 200 sene huzur içinde yaşadıklarını açıklar. Bunu başarmak için kuşkusuz büyük çabalar sarf edilmiştir. Çok çalışmak, sabretmek ve iman etmek gerekir. Ama hiçbir şey daha önemli ve yararlı değildir. Ve Rab bize yardımcı olacaktır. Çünkü O bu çocukları bizim sevdiğimizden daha çok sevmektedir. Onları sever ve onları kutsayacaktır. Nefili çocukları ayrı ayrı kutsadığını ve onlar için dua ettiğini hatırlarsınız. Ondan sonra topluluğa seslenerek onlara küçük çocuklarınıza bakın dedi. Ve onlar çocuklarını görmek için baktıkları sırada gözlerini göğe doğru çevirdiler. Ve göklerin açıldığını ve meleklerin gökten sanki bir ateşin ortasındaymış gibi indiklerini gördüler. Ve melekler inip bu küçük çocukların etrafında toplandılar. Ve küçük çocukların etrafı ateşle çevrildi. Ve melekler onlara hizmet ettiler. Bugün çocuklarımız bu tür kutsamaları nasıl tecrübe edebilirler? Yaşlı M. Russell Ballard şunu söyledi. Açıkçası bu değerli çocuklar bizlere emanet edilmiş ve bize kutsal ve asil bir vekil harçlık görevi verilmiştir. Çünkü bizler sevgiyle, imanın ateşiyle, kim olduklarının anlayışıyla bugünün çocuklarını kucaklamak üzere Tanrı tarafından görevlendirilmiş kişileriz. Kardeşlerim, bizler çocukları kutsamak için cennetteki babanın bugün yollamış olduğu melekleriz. Ve sevindirici haberin ilkelerini öğreterek ve bunları yaşamanın sevincini evlerimize hissederek bir gün kurtarıcının yüzünü görmelerine yardımcı olabiliriz. Beraber onu tanımaya başlayabiliriz. Onun sevgisini ve onun kutsamalarını hissedebiliriz. Ve onun sayesinde babanın huzuruna geri dönebiliriz. Onun öğretilerini uygularken itaatkar, imanlı ve gayretli olmaya istekli olduğumuz için bunları yaparız. Doğrusu Rab şöyle dedi. Böyle olacak ki günahlarından tövbe eden ve bana gelen ve benim adımı çağıran ve sesimi dinleyen ve benim emirlerimi tutan her can yüzümü görecek ve benim kim olduğumu bilecek. Kardeşlerim, Tanrı'nın yaşadığını, İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğunu, bizim kurtarıcımız ve fidyeli kurtaranımız olduğunu biliyorum. Bizi kendisine gelmemiz için davet etmiştir. Ve bizlere çocuklarımızı getirmemizi emretmiştir ki hep beraber onun yüzünü görebilelim. Ve onunla ve cennetteki babamızla beraber sonsuza dek yaşayabilelim. Benim duam şudur ki hepimiz bu büyük nimeti alabilmek için çalışalım. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
I express appreciation.
Kız kardeş Lent'e ve onun danışmanlarına vermiş oldukları harika hizmet için teşekkürlerimi iletiyorum. Rabbimiz ve kurtarıcımız İsa Mesih'i seven dünyanın her yerindeki son zaman azizlerine Diriliş Bayramı pazarında konuşmak büyük bir fırsat. Bu sabah onun ölüme karşı galibiyetini kutluyoruz. Kurtarıcının Getsemeni ve Kafatası'ndaki bizim için olan gönlü kefaret edici fedakarına dair anlayışına değer veriyoruz. Ve bu anlayışın için minnettarız. Babası isteğine razı olması ölüme karşı ilahi galibiyetini kazandırdı ve bu insanlık tarihinde üstün bir olaydır. Kurtarıcıyı takip etme hakkında konuşacağım bu fırsat için minnettarım. Kurtarıcının çarmıha gerilmesinden önceki ölümlü hizmetinin son iki günü son derece önemli ve hatta anlaması çok zordur. Ebedi kaderimiz için gerekli olan çoğu şey Perşembe günü ve Mesih'in çarmıha gerildiği Cuma günü de olmuştur. Son akşam yemeği İsrail'in tutsaklıktan kurtuluşun anısına yapılmış fısıh bayramı yemeği Perşembe akşamı başlamıştır. Kutsal törenler ve anlamı çok önemli öğretiler son akşam yemeğinde başlamıştır. Bunlardan sadece üçüne bahsedeceğim. Birincisi, kurtarıcı Rabbin sofrası törenini gösterdi. Ekmeği aldı, onu böldü, onu kutsadı ve takipçilerine dağıtarak onlara, "Bu sizin uğrunuza feda edilen bedenimdir. Beni almak için böyle yapın," dedi. Bu şekilde Rabbin sofrasını öğretti. İkincisi, onun çok önem verdiği husus, en baş ilkelerden birisi olan sevgiyi öğreten öğretiler üzerineydi. O şöyle öğretti: "Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır." Üçüncüsü, Mesih'in aracılığıyla ya da yol göstermesiyle diğer bir tesellici olması için havarilerine kutsal ruh vaat edilmişti. Daha sonra kurtarıcı kefareti başardı. Kurtarıcı, insanoğlunun günahlarının yüklerini ve şeytanın yaratabileceği dehşetleri kendi üstüne aldı. Bu süreçte sahtekarlıkla tezgahlanmış duruşmaları ve çarmıha gerilmesine yönelten korkunç ve trajik olaylara dayandı. En sonunda Diriliş Bayram Pazarı'nda Mesih'in görkem dirilişinde bunlar sonuçlandı. Mesih kutsal hizmetini bir kurtarıcı ve fidyeliğe kurtulan olarak yerine getirdi. Bizler ölümden dirileceğiz ve ruhlarımız bedenlerimize tekrar birleşecek. Kişisel layıklığımıza göre onun lütfu sayesinde Tanrı'nın görkemli huzuruna tekrar girme fırsatı bulabiliriz. Peygamber Joseph Smith bu diriliş bayramındaki olay hakkında şöyle demiştir: "Dinimizin esas ilkeleri havarilerin ve peygamberlerin İsa Mesih'e, onun öldüğüne, gömüldüğüne ve üçüncü günde dirildiğine ve göğe çıktığına tanıklıklarıdır. Ve dinimize ait diğer şeyler bunları sadece bir ilavedir." Getsemani ve kafatasındaki ilahi diğerinden sevinç duyarken, odak noktamız her zaman dirilmiş Rab'de olmuştur. İngiliz ilahiyatçı ve iman sahibi Frederick Farrar şunu tanıklık etmişti ki, ilk Mesih'e inananlar kilisesindeki en eski inanan nesiller kurtarıcıyı, dirilmiş, sonsuz, yüceltilmiş Mesih diye andıklarını ve onu sadece çarmıhta değil de hatta tahta olduğunu düşünmüşlerdi. Başkan Hinckley dünyaya olan mesajımızın onun yaşadığına dair olduğunu öğretti. Son zaman azizler için Mesih'in sembolü inancımızın anlamlı tabirinde ve onun sevindirici haberini yaşadığımız tarzdadır. Bugün bir Mesih'e inanan olmanın ne demek olduğunu düşünürken, öğrencilik yolumuzda bizden neler istendiğini bir düşünün. Kurtarıcının ölümlü hayatındaki son iki günde yaptıklarını düşünüp taşının ve doğru bir şekilde ona benzemeye çalışın. Birincisi, kurtarıcının Rabbin sofrası tanıtımına dikkat alın. Kurtarıcı onun başına geleceklerini biliyordu. Dünyadaki önceki yaşamda cennetteki savaşla başlayan onun kutsal kefaret edici hizmeti o akşam ve ertesi gün gerçekleşmek üzereydi. Fakat düşmanlarından gelecek denemelerle karşı karşıya kalmak üzereyken asılsız suçlamalara karşı savunmaya hazırlandığına dair en ufak bir kanıt yoktur. Aksine kurtarıcı öğrencilerine Rabbin sofrasının kutsal törenini tanıttı. Bu kutsal vesileyi düşünürken çok duygusallaşıyorum. Rabbin sofrası kilisedeki toplantıların en kutsal ve en mübarekidir. Dirilişinden sonra kurtarıcı nefedilere Rabbin sofrasını öğretti. Eğer onun öğrencileri olmak ve onun kilisesine kendini adamış üyeler olmak istiyorsak, Rabbin sofrasını hatırlamalı ve ona saygılı olmalıyız. Bu her birimizin Mesih'in kefareti sayesinde kurtarıcımızı takip etme, tövbe etme ve bir aziz olma isteğimizi kırık bir yürek ve tövbekar ruhla ifade etmemizi sağlayacaktır. Vaftiz sözleşmemizi yenilediğimizde Rabbin sofrası Tanrı'ya onun oğlunu hatırlayacağımıza ve onun emirlerine tutacağımız olan tanıklığımıza imkan kılar. Bu hem baba ve hem de oğul için olan sevgimizi ve minnettarlığımızı artırır. Kurtarıcı ayrıca sevgiyi dayanışma uyguladı. Herkes bununla onun öğrenci olduğumuzu anlayacaklarını bildirdi. Üstlenmek üzere olduğu sonsuz hayatı şekillendirici kefaretin içinde böyle bir emir gayretli olmamızı gerektirir. Onun emirlerini tutarak ve onun çocuklarına hizmet ederek Tanrı'ya sevgimizi ilan edebiliriz. Kefareti tamamen anlayamayız. Ama yüz yüze geleceğimiz düşman ne olursa olsun yaşamlarımızı daha sevgi dolu ve daha nazik şekilde geçirebiliriz. Kurtarıcının öğrencilerine birbirlerini sevmeye görevlendirmesi ve son akşam yemeğinde bu ilkeyi etkileyici ve etkili bir şekilde öğretmesi, onun ölümlü hayatın son günlerindeki en kuvvetli ve en güzel olaylardan birisidir. Ahlaki tarzda basit bir gruba öğretmiyordu. Bu kişi, onun öğretişlerinin bu önemli odak noktasını hatırlamak ve takip etmek için onun peşinden gelen havarileriyle ve tüm öğrencileriyle beraber yalvaran Tanrı'nın oğluydu. Nasıl ilişkiler kurduğumuz ve birbirimizi nasıl etkilediğimiz İsa Mesih'i takip etmeye isteğimizin bir ölçüsüdür. Bu konferanstaki mesajları dinlerken kalplerimiz değişecek ve daha iyi şeyler yapmak için çözümler bulacağız ve vaatler vereceğiz. Ama pazartesi sabah işe, okula, komşulara ve çoğu durumda kargaşadaki dünyaya geri döneceğiz. Dünyadaki çoğu insan birbirlerinden korkuyor ve birbirlerine kızıyor. Bu hisleri hissederken konuşmamızda medeni ve etkileşmelerimizde saygılı olmalıyız. Bunu özellikle anlaşmazlık içinde olduğunuzda yapın. Kurtarıcı düşmanlarımızı sevmeyi öğretti. Üyelerimizin çoğu bu öğüde uyar. Ama kendi öfkelerini ya da içten inandıkları fikirleri açığa vurmanın İsa Mesih'in yaşadığı ve öğrettiği gibi davranmaktan daha önemli olduğunu hissedenler vardır. Anlaşamanın kim olduğumuzun ve kurtarıcıyı gerçekten takip edip etmediğimiz gerçekten nasıl bir ölçüsü olduğunu farkına varmanıza tek tek her birinizi davet ediyorum. Anlaşamamak münasiptir ama kavgacı olmak münasip değildir. Şiddet ve barbarlık anlaşmalıklarımıza karşı bir yanıt değildir. Eğer zor durumlarda bile sevgi ve saygı gösterirsek daha çok Mesih gibi oluruz. Kurtarıcının 12'lere vermiş olduğu kutsal ruh vaati, Tanrı birliğinin 3. üyesi olan kutsal ruhun en üstün rolünün farkına varmakta çok büyük bir önemi vardır. Kutsal ruh, ruhtan bir varlıktır. Babanın ve oğlun şahitliğini yapan tesellicidir. Her şeyin doğrusunu bildirir ve tövbe eden ve vaftiz olanın günahlarından arındırır. Vaat edilen kutsal ruh diye kastedilir ve böylece doğru eylemlerin, kutsal törenlerin ve anlaşmaların Tanrı'nın rızası olduğuna onaylar. Vaat edilen kutsal ruhla mühürlenenler, babanın sahip olduğu her şeye sahip olacaklar. Haberleri, müziği ya da hatta hemen hemen her saat saçmalıkları görmeye fırsatın olduğu gürültülü, mücadeleci bir dünyada yaşıyoruz. Eğer kutsal ruhun ilhamını almak istiyorsak, ruhun teşviklerini almaya ve onlara göre davranmaya layık olmak için yavaşlamaya, derinlemesine düşünmeye, dua etmeye, yaşamaya zaman bulmalıyız. Üyeler olarak ondan ışık ve bilgi almak, hatta en mükemmel günü yaşamak bizim ayrıcalığımızdır. Kurtarıcının Getsemani'nde ve çarmıhta yüzleştiği kefaret edici denemeler bizim için çok büyük örneklerdir. Bizim anlayamayacağımız zihinsel, bedensel ve ruhsal eziyetlerle yüzleşti. Bahçedeki babasının duasında şunu söyledi: "Mümkünse bu kase benden uzaklaştırılsın. Yine de benim değil, senin istediğin olsun." Öğrencileri olarak deneneceğimiz ve haksız yere baskı yapılacağımız ve adaletsiz yere dalga geçileceğimiz ve katlanılmayacak gibi görünecek değişik derecede geçici ve ruhsal zorluklara yüzleşeceğimiz ve acı kaselerin bizlerden uzaklaşmasını isteyeceğiniz zamanlar olacaktır. Yaşamın fırtınalarından hiçbirimiz muaf tutulmayacağız. Kurtarıcımızın ikinci gelişine hazırlanıyoruz. Kutsal yazılar kimsenin bunun ne zaman olacağını bilmediğini açıkça söylüyor. Kutsal yazılar son günlerde yüzleşeceğimiz acı kaseleri bize anlatır. Yer yer depremler ve sınırsızca kabaran denizin dalgaları olacak. Şili, Haiti ve Pasifik adaları dahil değişik yerlerde yıkıcı depremler ve tsunamiler yakın zamanda meydana gelmiştir. Birkaç hafta önce başçoban David Burton, yaşlı Ted R. Callister ve ben geçen Eylül ayında Samoa'nın doğu tarafına vuran tsunami'nin bir neticesinde aile bilen kaynağı azizlerle buluşma fırsatı bulduk. Tören salonu doluydu ve duygusal bir toplantı oldu. Bu seçkin üyelere İsa Mesih'in kefareti sayesinde kaybetmiş olan sevgililerine tekrar beraber olacağın garantisini verebildik. Destek Başkanı Sonny Purcell, denizin çok ötesinden gelen kocaman dalgayı gördüğünde arabasını sürüyordu. Kornasını çaldı ve okula giden sokaktaki çocukları durdurdu ve gidebilecekleri yüksek ve güvenli bir yere en hızlı şekilde koşmaları için onları uyardı. Çocuklar onun talimatını dinlediler. Çılgınca sürmeye devam etti. 4 yaşındaki kızına vardı, onu arabasına koydu ve daha sonra annesini almaya çalıştı. Annesine ulaşmadan önce bir su duvarı arabasını kaldırdı ve 90 metre uzağa fırlattı ve orada bir ağaca takıldı. Arabasının üstünde kızını korumaya çabaladı ve ondan sonra evlerinin yanındaki bir diğer ağacın bir dalına tutunmuş annesini kurtarmak için yüzdü. Büyük bir gayretle annesiyle arabaya ve güvenli bir yere doğru yüzdü. Çoğu bu kadar şanslı değildi. Yüksek ve güvenli bir yere gitmeye zamanları yoktu. Çoğu yaşamını kaybetti. Özellikle küçükler ve yaşlılar. Samovalı ailelere dünyanın her yerindeki üyelerin sevgilerini ve kaygılarını gösterdiklerini ve onlar için dua ettiklerini ve oruç bağışlarını ve hem üyeler ve hem de onların komşuları için insani yardımda bulunduklarını söyledik. Şili ve Haiti'deki üyeler ve onların komşuları için de bunlar aynısı geçer olmuştur. Bizler İsa'yı takip ettiğin için bunu yapıyoruz. Samoa'daki aile buluştuğumuzda ruhen daha iyi olmaya çaba gösteren önemi, daha iyi bir yaşam yaşamak ve kurtarıcı kutsal törenlere tutunmak yeterince belirgindi. Kurtarıcının örnek davranışı ve yaşamı bize dünyevi şeylerin baskın olduğu aşağı patikadan ruhen kaçınmayı öğretir. Toplantımızdan sonra üyelerle el sıkışırken bir kız kardeş ailesinin tapınağa gitmediğini ve bir kızını kaybettiklerini bana söyledi. Ailesine beraber sonsuza dek beraber olmak için tapınağın kutsal törenler için hazırlanmanın şimdiki amaçları olduğunu ağlamaklı bir şekilde söyledi. Bu kız kardeşin ne söylediğini ve dünyanın şu an halini düşünürken size daha iyi olmaya, sığınağa ve tapınağın sonsuz koruyucuya ulaşmaya çabalarınızın nasihatini verme zorunluluğunu hissettim. Diriliş Bayramı pazarında 3 Nisan 1836'da Kirtland'ın tapınağının adanmasından bir hafta sonra 12'ler Rabbin sofrasındaki ekmek ve suyun dağıtımını üyelere gösterdiler. Toplantıdan sonra kutsal ve sessiz duvan takibinde kurtarıcı ihtişamıyla Peygamber Joseph ve Oliver Cowdery göründü ve Musa, Elias ve İlya tarafından sonsuzluk boyunca aileyi birleştiren kutsal mühürlenme gücüyle beraber ek olarak geri getirilişin rahiplik anahtarları verildi. Bugün bu diriliş bayramı sabahında kurtarıcının bizim için yapmış olduğu her şeye seviniyoruz. Her birimiz için kurtuluşu ve yücelmeyi elde etmemizi mümkün kıldı. Ama Samovalı çocuklar gibi bizler onun sağlamış olduğu güvenli ve huzurlu yüksek yerlere elimizden geldiği kadar hızlı koşmalıyız. Bunu yapmanın bir yolu yaşayan Peygamberimiz Başkan Thomas S. Manson'ın öğrettiklerine kulak vermek ne olur? Başkan Manson, kurtarıcıyı takip eden mükemmel bir örnektir. Bu görkemli diriliş bayramı sabahında geri getirilişte inançlı bir hizmetkar olan Eliza Arsenov'un yazmış olduğu kıymetli sözlerini paylaşmak istiyorum. Ne yüce, ne görkemli, ne eksizdir. fidyeyle kurtuluşun büyük tasarısı. Adaletin, sevginin ve merhametin kutsal ahenkte buluştuğu yerde. Ciddi bir şekilde şunu tanıklığını veriyorum ki İsa Mesih'in yaşadığına ve dünya kurtarıcısı olduğunu. Gerçek mutluluğa giden yolu bize göstermiştir. İsa Mesih'in adıyla buna tanıklık ederim. Amin.
We express our
appreciation. Bizlere sağlamış oldukları çok güzel müzik için Mormon Tabernacle Korosu'na ve konferansın bu bölümünde bize konuşmuş olanlara teşekkürlerimizi iletiyoruz. Şimdi sevgili peygamberimiz, başkanımız Thomas S. Manson'ı dinleme ayrıcalığına sahip olacağız. Onun sözlerinin ardından bu tören koronun Mesih dirildiği ilahisini söylemesiyle noktalanacak. Kapanış duası 70'lerden yaşlı Wolfgang Paul tarafından edilecek. Bu konferansın son bölümü bu öğleden sonra saat 2'de başlayacak. Başkan Manson.
This has been a remarkable session.
Çok muhteşem bir toplantı oldu. On behalf of all who participated thus far in word or music. Toplantılara katılanlar için kilisenin başkanı olarak şu an sizlere iki kelime kullanarak İngilizce'de çok önemli iki kelimeyi söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Yıllar önce Londra'da İngiltere'deyken meşhur Tate Sanat Galerisi'ni ziyaret ettim. Gainsborough, Rembrandt, Constable ve diğer meşhur sanatkarların eserleri birçok odada sergilenmişti. Güzelliklerine hayran kaldım. Bu üstün eserleri yaratmak için gerekli olan beceriyi takdir ettim. Ama üçüncü katın sessiz bir köşesinde bulunan bir resim vardı ki bu sadece benim dikkatimi çekmekle kalmadı. Yüreğimi de fethetti. Ressam Frank Bramley fırtınalı bir denize doğru bakan sıradan bir kulübenin resmini yapmıştı. İki kadın vardı. Bir anne ve kayıp bir balıkçının eşi. Gece boyunca balıkçının yolunu gözlemişlerdi ve onu beklemişlerdi. Şimdi gece bitmişti. Ve anlamışlardı ki balıkçı denizde kaybolmuştu. Ve geri dönmeyecekti. Genç kadın kayınvalidesinin yanı başında diz çökerek başını yaşlı kadının kucağına gömdü. Çaresiz ağladı. Pencere kenarındaki bitmiş mum onların boşu boşuna ne kadar çok beklediklerini gösteriyordu. Genç kadının kederini sezdim. Onun üzüntüsünü hissettim. Ressamın eserine verdiği ürkütücü, etkili isim bu trajik hikayeyi anlatıyordu. Resmin adı Umutsuz Bir Şafak Vakti idi. Bu genç kadın Robert Louis Stevenson'ın Ağıt adlı eserindeki tesellinin hatta hakikatin hasretini nasıl çekmiştir. Ev bir denizcidir, denizden eve gelir ve avcı dağlardan eve gelir. Ölümlü hayatın gerçekleri arasında hayatın sonunun geleceğinden başka hiçbir şey kesin değildir. Ölüm herkese gelir. Bu bizim evrensel mirasımızdır. Kurbanlarını bebekken ya da genç yaşta isteyebilir. Yaşamın en güzel anında insanları ziyaret edebilir. Ya da davetini insanların başındaki saçlar ağarıncaya kadar erteleyebilir. Ölüm kazadan ya da hastalıktan dolayı ya da doğal sebeplerden dolayı gelebilir. Ama ölüm gelmelidir. Ölüm kaçınılmaz şekilde bir ilişkinin acı kaybını ve özellikle genç insanların hayata geçirilmemiş rüyalarının uçup gitmesini, tamamlanmamış arzuları ve yıkılmış umutları temsil eder. Bir sevdiğini kaybetmekle karşı karşıya kalan, aslında kendisinin de bir gün öleceğini bile bile hangi ölümlü varlık görüneni görünmeyenden ayıran perdenin arkasında neler olup bittiğini düşünmemiştir. Yüzyıllar önce Eyüp adında bir adam her türlü zenginliklerle uzun bir süre kutsanmıştı Bir insanın başına gelebilecek her şey onun başına geldiği için çok büyük sıkıntılar yaşıyordu. Arkadaşlarıyla otururken o zamansız, hiç değişmeyen soruyu sordu. Eğer bir insan ölürse yeniden yaşayabilir mi? Eyüp, yaşayan her adamın ve kadının çok düşündüğü bir şeyi dile getiriyordu. Bu ihtişamlı diriliş bayramı sabahında Eyüp'ün sorusunu değerlendirmek istiyorum. Eğer bir insan ölürse yeniden yaşayabilir mi? Ve bunun cevabını dikkatli bir şekilde düşündükten sonra Tanrı'nın esinlenmiş sözleriyle cevaplamak istiyorum. Temel konulardan başlamak istiyorum. Yaşadığımız bu dünyada bir tasarım varsa bir de tasarımcı olmalıdır. Bütün insanlık için bir tasarımın olduğuna inanmadıkça evrenin birçok harikasını kim görebilir? Bir tasarımcının olup olmadığından kim şüphe edebilir? Yaratılış kitabında büyük tasarımcının göğü ve yeryüzünü yarattığını öğreniriz. Ve yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Büyük tasarımcı ışık olsun diye buyurdu. Ve ışık oldu. O gök kubbeyi yarattı. Karayı ve suları ayırdı. Ve yeryüzü otlar türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin diye buyurdu. İki ışık yarattı. Güneşi ve ayı. Tasarımıyla yıldızlar oluştu. Suda yaşayacak canlı yaratıkların ve yerin üzerinde uçacak kuşların olmasını istedi. Ve öyle oldu. Çeşit çeşit yabani hayvan, evcil hayvan, sürüngenler yarattı. Tasarım neredeyse tamamlanmıştı. En sonunda Tanrı insanı kendi suretinde erkek ve kadın olarak yarattı. Bütün canlılara egemen olacaklardı. İnsana zeka, bir beyin, bir akıl ve bir can verildi. İnsanın kendi başına bu nitelikler sayesinde iman ve umut için, ilham ve istek için bir kapasitesi oldu. Büyük tasarımcının en yüce yapıtı, bütün canlılara egemen, bir beyni ve isteği, bir aklı ve bir canı, zekası ve ilahiliği olan insanın ruhu ölümlü vücudundan ayrıldığında onun yok olacağını kim inandırıcı bir şekilde tartışabilir? Ölümün anlamını anlamak için yaşamın amacının değerini bilmeliyiz. İmanın sönük ışığı yerini vahiyin öğle güneşine bırakmalıdır ki bunun sayesinde dünyaya gelmeden önce yaşadığımızı biliriz. Bu dünyadan önceki yaşamda kuşkusuz bu zorlu ama gerekli ölümlü hayata gelme fırsatından dolayı sevinçle haykıran Tanrı'nın çocukları arasındaydık. Amacımızın fiziksel bir bedene sahip olmak, denemelerin üstesinden gelmek ve Tanrı'nın emirlerini tutacağımızı kanıtlamak olduğunu biliyorduk. Babamız ölümlülüğün doğasından dolayı ayartılacağımızı, günah işleyeceğimizi ve mükemmel olamayacağımızı biliyordu. Bu yüzden her şeyi başarma fırsatına sahip olabilmemiz için o bizim için acı çekecek ve ölecek bir kurtarıcı gönderdi. Sadece bizim günahlarımızın kefaretini ödeyerek değil de aynı zamanda kefaretin bir parçası olarak kurtarıcı Adem'in düşünden dolayı maruz kaldığımız bedensel ölümün üstesinden de gelmiştir. Böylece 2000 yıldan daha önce Mesih kurtarıcımız Betlehem'deki bir ahırda bu ölümlü dünyaya gelmiştir. Çok önceden haber verilen Mesih gelmişti. İsa'nın çocukluk dönemi hakkında yazılan çok az şey vardır. Luka'daki ayeti seviyorum. Ve İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor. Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu. Ve Elçilerin İşleri kitabında kurtarıcı hakkında anlamı çok derin olan kısa bir deyiş vardır. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyordu. İsa Erden Irmağı'nda vaftizci Yahya tarafından vaftiz edildi. 12 havarileri çağırdı, hastaları iyileştirdi, topalları yürüttü, körleri gördürdü, sağırları işittirdi, hatta ölüleri bile diriltti. İsa öğretti, tanıklık etti ve takip etmemiz için mükemmel bir örnek sağladı. Ve ondan sonra dünyanın kurtarıcısının ölümlü dünyadaki hizmetinin sonu yaklaşmıştı. Havarileriyle olan son akşam yemeği üst katta bir odada geçti. Daha sonra Gethsemane ve Kafadasındaki çarmıh onu bekliyordu. Hiç kimse Mesih'in Gethsemane'deki bizim için ne yaptığını tam manasıyla anlayamaz. O kendisi yaşadıklarını sonra şöyle açıkladı. Bu acı benim, hatta Tanrı'nın yüceler yücesinin ağrılardan dolayı titremesine ve her gözeneğinden kan gelmesine ve hem bedenen hem de ruhen acı çekmesine sebep oldu. Gethsemane'de çektiği ıstırabın ardından gücünün tükendiği anda sert ve zorba eller tarafından yakalanıp Hanan, Kayafa, Pilatus ve Herodes'e götürüldü. Suçlandı ve lanetlendi. Acımasız darbeler onun acı içinde olan vücudunu daha da zayıflattı. Keskin dikenlerden yapılmış acımasız taş kafasına geçirilip alnını deldiği zaman yüzü kan içindeydi. Ve sonra tekrar kızgın kalabalığın çarmıha gerin onu diye haykırışlarına boyun eğen Pilatus'a götürüldü. Ucunda keskin kemik ve metallerle örülmüş olan katmerli deri bir kamçıyla kamçılandı. Bu acımasız kamçılanmaktan kalktıktan sonra seke seke kendi çarmıhını daha fazla ilerleyemeyip bir başkası onun yükünü kendi omuzuna alana kadar taşıdı. Sonunda Kafatası denilen tepede çaresiz takipçilerinin bakışları arasında onun yaralı vücudu çarmıha gerildi. Onunla acımasızca dalga geçildi, küfredildi ve alay edildi. Yine de o şöyle aykırdı. Baba, onları affet. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hayatı tükenirken acı dolu saatler sona eriyordu. Kurumuş dudaklarından şu sözler çıktı. Baba, ruhumu ellerine bırakıyorum. Ve bunu söyledikten sonra son nefesini verdi.
As the serenity and solace of a merciful,
merhametli bir ölümün huzuru ve tesellisi onu ölümlüğün üzüntülerinden kurtardığında o babasının huzuruna geri döndü. Büyük usta son anda vazgeçebilirdi ama vazgeçmedi. Her şeyi kurtarabilmek için her şeyin altına indi. Cansız vücudu çabucak ama nazik bir şekilde ödünç alınmış bir mezara konuldu. Mesih'e inananlar için hiçbir söz bana göre haftanın ilk gününde Rabbin ölü bedeninin hazırlığını yapmak üzere mezara yaklaştıklarında bir meleğin ağlayan Mecdelli Meryem'e ve diğer Meryem'e söylediklerinden daha anlamlı olamaz. Melek şöyle söyledi. Diri olanı neden ölüler arasında arıyorsunuz? O burada yok. Dirildi. Kurtarıcımız tekrar hayata döndü. İnsanlık tarihindeki tüm olayların en görkemli, rahatlatıcı ve güven veren olayı yaşandı. Ölüme karşı zafer kazanılmıştı. Gethsemane ve Kafatası'nın ağrısı ve acısı silinmişti. İnsanlığın kurtuluşu sağlam alınmıştı. Adem'in düşüşünden kurtulmuştuk. O ilk diriliş sabahındaki boş mezar Eyüp'ün sorusuna cevaptı. Eğer bir insan ölürse yeniden yaşayabilir mi? Benim sesimi duyabilen herkese ilan ediyorum ki, eğer bir kişi ölürse, o tekrar yaşayacaktır. Bize bahsedilen hakikatin sayesinde bunu biliyoruz. Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir. Herkes nasıl Adem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacaktır. Mesih'in çarmıha gerilişinin kederini çekenler ve onun dirilişinin sevincini yaşayanların tanıklarını okudum ve buna inanıyorum. Aynı dirilmiş Rab tarafından ziyaret edilen yeni dünyadakilerin tanıklıklarını da okudum. Ve onlara da inanıyorum. Bu devirdeki birisinin tanıklığına inanıyorum ki o kişi günümüzde kutsal diye sıfatlanan ağaçlıkta baba ve oğul ile konuştu. Vay hayatını verip tanıklığını kanıyla mühürledi. O şöyle bildirdi. Ve şimdi onun hakkında verilen birçok tanıklıktan sonra onun hakkında vereceğimiz bu tanıklık en son tanıklıktır. İşte o yaşıyor. Çünkü biz onu gördük. Hatta Tanrı'nın sağ elinin yanında. Ve onun babanın biricik oğlu olduğuna dair tanıklık eden sesi duyduk. Vahyedilen hakikat ışığının sayesinde ölümün karanlığı her zaman dağıtılabilir. Büyük ustamız diriliş ve yaşam benim dedi. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum dedi. Yıllar boyu kurtarıcının söz verdiği huzur ve rahatlığa en çok ihtiyaç duydukları zamanlarda kavuşan dirilişin gerçekliğine tanıklık eden kişilerden benimle paylaştıkları sayamayacağım kadar çok tanıklıklar duydum ve okudum. Böyle bir olayın bir kısmını sizlerle paylaşacağım. Daha yeni iki hafta önce ailesi ve özellikle 11 yaşında hasta olan oğlu Jason hakkında yazan 7 çocuklu bir babadan dokunaklı bir mektup aldım. Daha sonraki yıllarda Jason'ın hastalığı birkaç kere daha tekrarlandı. Bu baba, oğlunun sağlık sorunlarına rağmen onun olumlu yaklaşımı ve keyifli halinden bahsediyordu. Jason 12 yaşında Harunluk rahipliğini aldı ve kendini iyi ya da kötü hissetse de her zaman sorumluluklarını en iyi şekilde istekle yerine getirdi. 14 yaşında Kartal İzciliği ödülünü aldı. Geçen yaz Jason'ın 15. yaş gününden hemen sonra o tekrar hastaneye kaldırıldı. Jason'ı ziyaret eden babası onu bir gün gözleri kapalı halde buldu. Jason'ın uyuyup uyumadığını bilmiyordu. Onunla usulca konuşmaya başladı. Jason dedi, kısa ömürlü hayatında başından birçok şey geçtiğini ve şu anki durumunun zor olduğunu biliyorum. Önünde dev bir mücadele olmasına rağmen hiçbir zaman İsa Mesih'e olan inancını kaybetmeni istemiyorum. Jason birden gözlerini açık ve kararlı bir sesle asla deyince çok şaşırdığını söyledi. Jason ardından gözlerini kapadı. Başka bir şey demedi. Babası şöyle yazdı. Bu basit ifadeyle Jason, İsa Mesih hakkında hayatını duyduğum en güçlü ve sade tanıklığı bildirdi. Onun asla değişi o gün ruhuma işledi. Cennetteki babamız bana böyle olağanüstü ve asil bir çocuk vererek beni kutsadığı için kalbim sevinçle doldu. Bu Mesih'e ait tanıklığını son kez duyuşumdu.
His testimony of Christ. Close quote. All of his family.
Ailesi bunu hastaneye yapılan rutin ziyaretlerden biri olmasını umut ederken, Jason iki hafta geçmeden hayatını kaybetti. Bir erkek ve bir kız kardeşi o sırada misyon hizmeti veriyorlardı. diğer bir erkek kardeşi Kyle daha yeni misyon çağrı mektubunu almıştı. Hatta mektup beklendiğinden erken gelmişti. Ağustos'un 5'inde Jason vefat etmeden bir hafta önce Kyle'ın misyon mektubu orada açılsın ve haberi bütün aileyle paylaşabilsin diye herkes Jason'ın hastane odasında toplanmıştı. Bana yolladığı mektupta babası Jason'ın hastane yatağındaki yatağın yanında duran kardeşi Kyle'ın misyon çağrı mektubunu elinde tutarken çekilmiş fotoğrafını koymuş. Fotoğrafın altında şu alt yazı yazılmıştı. Beraber misyona çağrıldılar. Perdenin her iki tarafında. Jason'ın misyonda olan erkek ve kız kardeşi eve Jason'ın cenazesinde okunsun diye güzel teselli edici mektuplar yollamışlar. Arjantin'e Buenos Aires Batı misyonunda misyon yapan kız kardeşi mektubun bir kısmını şöyle yazmış. İsa Mesih'in yaşadığını biliyorum. O yaşadığı için hepimiz, sevgili Jason'ımız da dahil, hepimiz tekrar yaşayacağız. Sonsuz aile olarak beraber mühürlenmemizdeki kesin bilgimizden dolayı rahat olabiliriz.
As an eternal family. If we do our very
eğer bu hayatta itaat etmek için elimizden gelen şeylerin en iyisini yapabilirsek, daha iyi şeyler yaparsak onu tekrar göreceğiz. Şöyle devam etti. Uzun zamandır sevdiğim bir kutsal yazı şimdi daha yeni bir anlam ve önem kazanıyor. Vahiy kitabının 21. bölüm 4. ayeti şöyle diyor. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalktı. Sevgili kardeşlerim, en derin acı zamanlarımızda ilk diriliş sabahındaki meleğin sözlerindeki derin huzuru bulabiliriz. O burada yok, dirildi. O dirildi. O dirildi. Sevinçli bir sesle haykır. 3 günlük hapishaneden kurtuldu. Bütün dünya sevinsin. Ölüm fethedildi. İnsan özgürdür. Mesih galip gelmiştir. Onun bugün dünyadaki özel şahitlerinden biri olarak bu harika diriliş bayramı pazarında size şunu ilan ediyorum ki bunlar doğrudur. Onun kutsal adıyla, hatta kurtarıcımız İsa Mesih'in adıyla. Amin.
Oh,
Our beloved and kind Heavenly Father.
Sevgili nazik babamız, bu bölümün sonunda, genel konferansın son bölümünde size olan sevgimizi iletiyoruz ve minnettarımızı iletiyoruz. Burada almış olduğumuz bilgiler için ve öğütler için ve tanıklıklar, duyduğumuz tanıklıklar için minnettarız. Ve özellikle ruhu için ve sizin ruhunuz için hissettiğimiz için teşekkür ediyoruz. Ayrıca çok teşekkür ediyoruz ki oğluna ve onun kefaretine ve onun dirilişine için ve biz de yaşayabiliriz tekrar. Biz İsa Mesih Sevinci Rabbi için minnettarız ve sizin mutluluk planınız için. Bu son günlerde bize Joseph Smith sayesinde bize bunu söylediğiniz için Baba, sana çok teşekkür ediyoruz. Thomas S. Manson bizim peygamberimiz olduğu için lütfen onu kutsayın. Onun ailesini kutsayın. Ve onun danışmanlarını kutsayın. Ve ayrıca onları destekleyenler ve bizleri kutsayın. Ve şimdi buradan ayrılırken bizi kutsayın. Lütfen senin dilediğinizi yapalım. Ve sizin oğlunuzun takipçisi olalım. Ve her zaman onu hatırlayabilirim. İsa Mesih'in adıyla. Amin.
This has been a broadcast.
Bu İsa Mesih'in Son Zaman Azler Kilisesi'nin 180. yarı yıllık genel konferansının yayını olmuştur. Konuşmacılar kilisenin genel otoriteleri ve genel görevlileri arasından seçilmiştir. Müzik Mormon Tabernacle Chorus'u tarafından sağlanmıştır. Bu yayın Bonneville Communications tarafından bir kamu hizmeti olarak sağlanmıştır. Herhangi bir şekilde yazılı bir izin olmadan bu programın çoğaltılması, kayıt edilmesi, kopyalanması ya da başka bir amaç için kullanılması yasaktır.